İkinci kaset, ikinci yüz, sayfa 85. Bütün bu haftalarda Paris'in üzerinde ruhlara korku dolduran elektrikli ve gergin bir hava esmişti. Fakat sınır şehirlerindeki heyecan daha korkutucu, daha boğucuydu. Bütün köy ve şehirlerde gönüllüler ve milli muhafız kıtaları silahlandırılıyor. Her tarafta kaleler onarılıyor ve özellikle Alsaslılar Fransa ile Almanya arasındaki her savaşta olduğu gibi ilk darbenin kendilerine vurulacağını biliyorlar. Şuracıkta Ren Nehri'nin kıyısında bekleyen düşman Paris'tekiler için olduğu gibi bir heyecan, bir söz konusundan ileri geçmeyen belirsiz bir şey değil. Tersine görülebilen ve elle tutulabilen bir varlıktır. Zira iyice sağlamlaştırılmış köprü başındaki katedralin kulesinden bakınca Prusya alaylarının cepheye geldiklerini açık açık görmek kabil. Geceleri esen rüzgar, ay ışığı altında ilgisiz ışıldayan nehrin üzerinden bu yana düşman top arabalarının gürültüsünü, silah şakırtılarını ve borazan seslerini getiriyor. Hepsi de çok iyi biliyorlar. Bir söz, sadece tek bir ferman yeter. O vakit Prusya topları gürleyip şimşekler çaktıracak ve Almanya ile Fransa arasındaki bin yıllık savaş yine başlayacaktır. Bu defasında bir taraf özgürlük adına, öteki tarafta eski düzen adına dövüşüyor. İşte bunun içindir ki Posta Tatarlarının savaş açıldığı haberini Strasbourg'a getirdikleri 25 Nisan 1792 tarihi unutulmaz bir gündür. Halk yan sokaklardan ve evlerden alanlara akıyor. Garnizon savaşa hazır halde son bir geçit resmi yapıyor. Alaylar birbirini izliyor. Vücuduna üç renkli bir bant sarmış ve askerleri selamladığı şapkasına bir kokart iliştirmiş belediye başkanı Dietrich, şehrin meydanında alayları karşılıyor. Boru sesleri ve trompet şamatası sessizlik gerektiğini hatırlatıyor. Dietrich, savaş ilanını şehrin bütün meydanlarında Fransızca ve Almanca olarak yüksek sesle okuyor. Belediye başkanının son sözlerinden sonra alay mızıkacıları ihtilalin ilk şarkısı olan Cha Ira'yı çalıyorlar. Çalınan parça gerçekte oynak, neşeli ve alaylı bir dans melodisi ama geçen kıtaların adımlarından çıkan gürültü ve şakırtısıyla bir cenk havası ahengi verebiliyor. Halk dağılıyor. Artan bir neşeyle evlere ve yan sokaklara dönüyor. Kahvelerde ve kulüplerde ateşli söyleyiler veriliyor ve resmi emirler dağıtılıyor. Aux armes citoyennes, le tendre de la guerre est déployé, le signal est donné. Bunun gibi buna benzer hitabelerle başlıyorlar ve her yerde, bütün nutuklarda, bütün gazetelerde ve pankartlarda, bütün dudaklarda hep bunlara benzer heyecanlı ve uyumlu sözler tekrarlanıyor. Aux armes citoyennes, qu'il tremblent donné le despote couronné, marchons enfants de la liberté. Bu ateşli sözler karşısında halk yığınları her defasında çılgın sevinç çığlıkları koparıyor. Bir savaş açılmasında büyük yığınların caddelerde ve alanlarda sevinç gösterilerinde bulunduğu her zaman görülür. Fakat bu caddeleri dolduran sevinç gösterileri arasında başka seslerin, daha usul, daha kenarda kalmış seslerin harekete geçtiğine de yine daima rastlanır. Bir savaş açılması sırasında korku da, kaygı da kendini gösterir. Sadece bunlar açığa vurulmazlar da odalarda fısıldanır ya da kanı çekilmiş dudaklara takılıp kalırlar. Kendi kendilerine, yabancı askerler benim çocuklarımı öldürecek diyen analara oldum olası ve her yerde rastlanır. Malı için, tarlası, kulübeciği ve hayvanları için kaygılanan köylüler de her memlekette bulunur. Ürünleri ayakları altında çiğnenecek, hoyrat sürüler tarafından evleri yağma edilecek ve çalıştıkları tarlalar kanla sulanacak, değil mi? Fakat o sırada özgürlük sorununa bütün ruhiyle kendilerini vermiş bütün ileri gelen Fransız aristokratları gibi bir aristokrat olan Strasbourg Belediye Başkanı Baron Frederick Dietrich, gür ve ahenkli seslerdeki güvenden başka bir şeye izin vermiyor ve savaş açılması gününe bir genel şenlik havası vermesini de biliyor. Vücuduna üç renkli bir bant sarmış olduğu halde bir toplantı yerinden ötekine koşuyor ve halkı coşturuyor. Yürüyüşe hazır askerlere şarap ve yiyecek dağıttırıyor ve akşama da generalleri, subayları, öteki önemli işlerde bulunan kişileri bir veda ziyafeti için Place de Broglie'deki evine topluyor. Son hadde varmış taşkın neşeye böylece bir zafer bayramı havası vermiş oluyor. Bütün generaller gibi zaferde her zaman güvenli generaller üst perdeden konuşuyorlar. Savaşın hayatlarına anlam vereceğini sanan genç subaylar her istediklerini söylemekte serbesttirler. Biri ötekini coşturuyor. Kılıçlar havada sallanıyor, birbiriyle kucaklaşılıyor ve içiliyor. Nefis şaraplar içildikçe ateşli nutuklar da eksik olmuyor. Bütün nutuklarda gazetelerin ve tebliğlerin kışkırtıcı sözleri dönüp dolaşıp yine ortaya çıkıyor. Vatandaşlar silah başına, ileri, vatanı kurtaralım. Taçlı zalimlerin titreyeceği zaman yakındır. Zafer sancağının dalgalandığı şu anda, sevgili üç rengimizin bütün dünyada dolaştırılacağı gün de gelmiştir. Şu anda herkes en kıymetli şeyini krala, sancağa ve özgürlüğe vermelidir. Böyle anlarda bütün halk ve bütün memleket, zafere olan inancı ve özgürlüğe hayranlığı yüzünden kutsal bir birlik haline gelmek ister. Birden nutukların ve kadeh tokuşturmaların ortasında belediye başkanı Dietrich bir köşede oturmakta olan genç bir subaya, kale subaylarından Roger isimli bir yüzbaşıya dönüyor. Belediye başkanı bu hiç de yakışıklı olmayan fakat pek kibar ve sevimli subayın 6 ay önce yeni rejimin ilanı dolayısıyla çok hoş bir hürriyet maaşı bestelemiş bulunduğunu ve alay mızıkacısı Pilael tarafından hemen çalındığını hatırlamıştı. Yüzbaşının bu iddiasız eseri hoşa gitmiş, askeri mızıka tarafından öğrenilmiş ve alanlarda çalınmış, korolarda söylenmişti. Bu savaş açılma ve yola çıkış anı, geçen defaki gibi bir tören yapmak için uygun değil miydi? Belediye başkanı Dietrich, yüzbaşı Roger'ye, ki o sırada hiç yoktan, kendi kendine bir soyluluk bulmuş ve Roger de Lisle adını takmıştı. Bir arkadaşından ricada bulunuyormuş gibi gevşek bir tavırla. Acaba şu yurtsever anı duyup da harekete hazırlanan kıtalar için bir şeyler hazırlayamaz mısınız? Mesela yarın sabah düşmana karşı ilerleyecek olan Ren ordusu için savaş şarkısı besteleyemez misiniz? Diye soruyor. Kendi halinde ve silik bir adam olan, kendini hiçbir zaman büyük bir müzisyen saymayan Roger, mısraları bir defa olsun basılmamıştı ve operaları hiçbir yere kabul edilemezdi. Bazı mısralar yazmakta güçlük çekmediğini biliyor. Bu yüksek makam sahibi kişiye, bu iyi dostuna hoş görünmek için hemen kabul ediyor. Evet, bir deneyecek. Karşısındaki bir general. Bravo Roger derken kadehini kaldırıyor ve bestelediğin marşı hemen arkadan cepheye gönder diye uyarıyor. Adımlara canlılık verecek olan yurtsever bir marş, Ren ordusu için pek gerekli. Bu arada bir başkası yeni bir nutka başlıyor. Genel neşe, kuvvetli dalgalar halinde arada geçen bu küçük konuşmayı bastırıyor. Ziyafet gittikçe neşeleniyor, gürültü ve çılgınlık gittikçe daha fazlalaşıyor ve konuklar belediye başkanının evinden ayrıldığında vakit gece yarısına epeyce geçmiş bulunuyor. Gece yarısından epeyce sonra Strasbourg için son derece heyecanlı savaş açılma günü, şu 25 Nisan sona erdi ve hatta 26 Nisan'da başlayalı epey oldu. Evlerin üzerinde karanlık bir gece var ama bu karanlığa inanmamak gerekiyor. Zira şehir daha hala heyecan içinde titriyor. Kışladaki askerler yola çıkmak için teçhizatlarını tamamlıyorlar ve kepenklerin arkasındaki bazı uzak görüşlüler de gizlice kaçmaya hazırlanıyorlar. Caddelerde tek tük devriyeler dolaşıyor ve arada bir haber ulaştıran atlıların hayvanlarından çıkan nal şakırtıları duyuluyor. Sonra geçen bir topçu kafilesinin gürültüsü yükseliyor ve bir karakoldan ötekine bağıran nöbetçilerin tek düze sesleri yankılar bırakıyor. Düşman çok yakındadır ve şehir böyle bir dönüm noktasında gözüne uyku girmeyecek kadar aşırı heyecanlıdır. Şu anda Grand Rue 126 numarada kendi halinde odasının dönemeşli merdivenine tırmanan Roger de kendinde tuhaf bir heyecan hissediyor. Ren ordusu için elden geldiğince çabuk bir savaş türküsü yazacağı üzerine verdiği sözü unutmadı. Daracık odasında ayağını durmadan yere vuruyor. Nasıl başlamalı? Nasıl başlamalı? Resmi tebliğlerin, nutukların, şerefe içmelerin, o bütün ateşli hitabeleri karmakarışık bir biçimde hala aklında. Aux armes citoyennes, marchons enfants de la liberté, écrasons la tyrannie. Le temps de la guerre est déployé. Ama Roger başka sözler de hatırlıyor. Şöyle bir duyduğu sesleri, oğullarının başına gelecekler için titreyen kadın sesleri, Fransa'nın tarlaları ayakları altında çiğnenecek ve yabancı askerler tarafından kana boyanacak diye kaygılanan köylü seslerini de hatırlıyor. Bütün bu duyduklarının bir yankısından, bir uyum titreşiminden ve tekrarından başka bir şey olmayan ilk iki satırı hemen de kendinden geçmiş bir halde yazıyor. Allons, enfants de la patrie, le jour de la gloire est arrivé. Sonra duruyor, tutuklaşıyor. Uygun düştü, parça iyi gitti. Şimdi hemen uygun bir ahenk bulmalı. Kelimelerin bestesini hemen yapmalı. Kemanını dolaptan alıyor ve bir bir deniyor. Harikulade sonuç. Daha ilk ölçülerdeyken melodi güfteye tam tamına uygun düşüyor. İhtirasla ve acele acele yazmaya devam ediyor. İçini dolduran bir güçle sürüklenerek bu işi yapıyor artık. Şu anda içinden taşan bütün duygular, caddede ve ziyafette duyduğu sözler, müstebitlere nefret, vatan toprağı için duyulan kaygı, zafer inancı, özgürlük aşkı ve her şey birdenbire boşanıyor ve karışıyor. Roger'in şiir yazmasına ve yeni buluşlar için kafa yormasına lüzum yok. Sadece kafiye düzmesi ve bugün bu bir tek günde ağızdan ağza dolaşan sözleri kendi sürükleyici melodisine katması yeter. Roger milletin ta benliğinde duyduğu her şeyi söyledi, dile getirdi ve ezgileştirdi. Roger'in beste yapmasına da lüzum yok. Zira kapalı pencere kepenkleri arasından sokağın ahengi, askerlerin adımlarında, boru seslerinin yankılarında ve topların gürültüsünde kendini gösteren bu meydan okuyan ve ayak direyen uyum içeriye kadar sokuluyor. Belki de bütün bunları duyup benimseyen kendisi, kendi kulağı değil de bu bir tek gece için ölümlü vücuduna konuk olan şu eşsiz anın dehasıdır. Melodi, bütün bir millet kalbinin çarpışını andıran bu sevinç dolu, bu sert ölçülere gittikçe daha büyük bir uysallıkla tabi oluyor. Roger, sanki tanımadığı birisi tarafından söylenilen bir imla görevi yazıyormuşçasına, kelimeleri gittikçe daha çabuk, notaları gittikçe daha hızlı kağıda geçiriyor. Sıradan ve kuru ruhunda o ana kadar hiçbir zaman böyle bir sel çağlamamıştı. Fakat kendisine değil, o büyüleyici kudrete ait olan bir yücelik, bir ululuk, bu bir tek tutuşturucu saatte bir araya gelivermiş ve şu zavallı amatör müzisyenin gücünü 100.000 defa aşarak, onu bir saniyelik bir ışık ve alev parıltısından ibaret roketler gibi ta yıldızlara kadar sürüklemişti. Yüzbaşı Roger de Luisden'in ölmezlikle kardeş olmasına bir gece için izin verildi. Başlangıçta gazetelerden, sokağın seslerinden ödünç alınan şeyler, içindeki yaratıcı kelamı biçimlendirdiler ve şiir haline geldikleri zaman öyle bir manzum dörtlük teşkil ettiler ki, bestenin ölmezliği kadar ölmez oldular. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vainqueurs, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Sonra güfteyi artık bütünüyle besteye kaynatan bir beşinci dörtlük, aynı heyecan ve şiddetle biçim verilmiş olan son bir kıta daha. Böylece sabahın alacakaranlığından öncedir ki bu ölmez şarkı tamamlanmış bulunuyor. Roger yatağına uzanıyor, o ana kadar eşini görmediği bir özgürlük Roger'in zekasını yükseltmiş ve şimdi de gene böyle bir şey, iyice kavrayamadığı, bilmediği bir şey onu müthiş bir halsizliğe sürüklemişti. Derin ve ölü gibi uyudu. Gerçekten de içindeki yaratıcı şair ve dahi yine öldü. Fakat bu mucizeyi tanrılara özgü bir kendinden geçişli ölümsüzlüğe aktarmış olan şu uykudaki adamın vücudundan ayrılan eser bitmiş, masada durmaktadır. Bir şarkının bu kadar kusursuz güfte ve bestesi olduğunu bir ikinci defa daha bir kavmin ve hiçbir devrin tarihinde bulmak hemen de kabil değildir. Aynı kilise çanları her vakitki gibi yine sabah olduğunu bildiriyor. Rüzgar zaman zaman Ren'in ötesinden silah sesleri getiriyor. İlk kapışmalar başladı. Roger uyanıyor daldığı derin uykudan ve güçlükle kendine geliyor. Bir şeyler olduğunu belli belirsiz hissediyor. Şu anda pek bulanık hatırladığı bir şeyler yaptı. Sonra birden masanın üstündeki o henüz yazılmış kağıdı fark ediyor. Mısralar ha? Ne vakit yazdım ben bunları? Ne vakit bunu besteledim? Ah sahi dostum. Dietrich'in dün rica ettiği şarkı. Ren ordusu için istediği şarkı. Roger mısralarını okuyor. Besteyi mırıldanıyor ve yaratan insanın henüz bitirdiği eseri önündeki o ebedi kuşkusundan kendini kurtaramıyor. Ama yanındaki odada oturan bir alay arkadaşına gösteriyor ve yüksek sesle okuyor. Dostu beğenmişe benziyor ve sadece birkaç küçük değişiklik ileri sürüyor. Bu ilk iyi karşılanış Roger'e tam bir güven veriyor. Bir eser yazan insanın sabırsızlığı ve sözünü çabuk yerine getirmiş olmanın gururu içinde belediye başkanı Dietrich'in evine damlıyor. Belediye başkanı bahçede sabah gezintisini yapmakta ve yeni bir nutkunu gözden geçirmektedir. Ne o Roger? Demek bitti. Âlâ, hemen bir deneyelim. Beraberce evin salonuna giriyorlar. Dietrich piyanoda eşlik ediyor ve Roger şarkıyı okuyor. Belediye başkanının karısı da bu hiç beklenmedik sabah konserini duyarak odaya geliyor ve usta bir müzikçi olan kadın, geceki toplantıda başka şarkılar arasında bu şarkının da dostlara dinletilebilmesi için hemen kopya edip diğer sazlar içinde notaları yazmaya söz veriyor. Sesinin güzel olmasıyla övünen belediye başkanı Dietrich de şarkıyı iyice çalışmayı kabul ediyor. 26 Nisan'da yani şarkının yazılıp bestelendiği günün akşamı belediye başkanının salonunda rastlantıyla bir araya gelmiş insanların topluluğu önünde Roger'in şarkısı çalınıp söyleniyor. Dinleyicilerin beğenerek alkışlayan bir halleri var ve belki aralarında dolaşan besteciye yöneltilen nazik iltifatlar da savuruyor. Fakat Strasbourg'un büyük meydanlığındaki Hotel de Broglie'de toplanmış olan konuklar, gizli kanatları ile yeryüzüne inip süzülen bir ölümsüz ezginin dünyevi varlıklarına karıştığını anlamaktan çok uzak bulunuyorlar. İnsanların kendi çağdaşları bir insanın ya da bir eserin büyüklüğünü ilk bakışta kavradıkları pek seyrek görülmüştür. Belediye başkanının karısının da yaşadığı o eşsiz anı sezmekten ne kadar uzak bulunduğunu ve bir mucizeyi sıradan bir cemiyet olayı derecesine düşürmüş olduğunu erkek kardeşine yazdığı mektuptan anlamak kabildir. Sen de bilirsin ki bizde konuk hiç eksik olmaz ve bunları oyalamak için daima bir şeyler bulmak gerekir. İşte bu fikirledir ki kocam da rastgele bir şarkı bestelemek istemişti. Sevimli bir şair ve besteci olan yüzbaşı Roger de Lisle bundan yararlandı ve kısa bir zamanda bir savaş şarkısı hazırlandı. İyi bir tenor sesi olan kocam da bu pek çekici ve orijinal şarkıyı hemen söyledi. Beste Glock'un parçalarından daha canlı ve hareketli. Ben de bu işlere olan istidadımı orkestrasyon için kullandım ve piyano ile öteki sazların partisyonunu hazırladım. Bana epeyce işe mal oldu. Parça bizde çalındı ve bütün hazır bulunanların büyük memnunluğunu topladı. Bütün hazır bulunanların büyük memnunluğunu topladı cümlesi bugün bize ne kadar soğuk geliyor. Fakat sadece hoş bir izlenim bırakması, memnunluk uyandırması çok olağandır. Çünkü eserin ilk sunuluşu onun kudretine tam tamına uygun bir biçimde yapılmıştı. Zira Mercedes, hoş bir tenor sesi için hazırlanmış herhangi bir söylev parçası olmadığı gibi nasibi de bir küçük burjuva salonunda ve romanslarla İtalyan aryaları arasında çalınıp söylenmek değildir. Ozar Mestoyen'in uyumuyla gümbürdeyen, şahlanan ve kafa tutan bir şarkı. Bir kütleye, bir topluluğa seslenir ve onun gerçek orkestrasyonu da yürüyen asker kıtalarının çaldığı borazanlar, silahlarından çıkan şakırtılardır. Marseilles, hiç kıpırdamadan oturup rahatça tadına varan dinleyiciler için değil, fakat onun ahengine uyarak başaracak, onun uyumuyla savaşa atılacaklar içindi. O bir tek soprano ve bir tek tonerin sesi için değil, fakat binlerce gırtlaktan meydana gelecek bir yığın için, bütün bir halkın örnek yürüyüş şarkısı ve milli marş olmak için söylenmişti. Meydana gelmesini sağlayan aynı coşkunluk, Roger'in şarkısına büyüleyici bir güç kazandırıyor. Şarkı henüz kalpleri tutuşturmadı ve kelimelerinin bestesinin büyüleyici yankıları daha henüz milletin kalbine ulaşmadı. Ordu yürüyüş şarkısını ve zafer şarkısını bilmiyor. İhtilal bu ölümsüz sevinç ezgisinin henüz farkında değil. Bir gecede bu mucizeyi yaşamış olan Roger de Lisle, o bir tek gecede rüyada dolaşır gibi ve vefasız dehanın eliyle sürüklenerek yarattığı şeyin büyüklüğünden tıpkı öteki insanlar kadar habersiz. Bu sevimli ve iyi yürekli konukların şiddetle alkışlamış olmalarına, eserin yaratıcısı diye kendisini övmüş bulunmalarına yürekten seviniyor. Küçük insanların o boş gururu ile küçücük vilayet çevresindeki bu küçük başarısından yararlanmak istiyor. Kahvelerde arkadaşlarına bu yeni bestesini okuyor, bu yeni bestesini kopya ettirip Ren ordusu generallerine yolluyor. Bu arada da belediye başkanının emri ve askeri makamların tavsiyesi üzerine Strasbourg bandosu Ren ordusu için savaş türküsünü hazırlıyor. 4 gün sonra kıtaların yola çıkışında Strasbourg Milli Muhafız Kıtası bandosu büyük alanda bu yeni marşı çalıyor. Strasbourglu bir editör, General Luchner'e saygıyla ithaf olunan Chant de guerre pour l'armée de Rennes'i basmaya hazır olduğunu vatansefer bir eda ile bildiriyor. Fakat Ren ordusunun tek bir generali bile bu yeni besteyi ileri yürüyüşünde gerçekten çaldırmayı ya da söyletmeyi aklına bile getirmiyor. Roger'in o zamana kadarki bütün denemeleri gibi bu Allons enfants de la patrie'nin kazandığı salon başarısı da bir günlük bir başarı. Bir vilayet olayı sınırını aşamayacağı ve öylece unutulacağı benziyor. Fakat bir eserin yaratılışındaki güç hiçbir zaman sürgüt gizlenip kalmaz. Bir sanat eseri zamanı tarafından unutabilir, yasak edilip ortadan kaldırılabilir. Fakat asıl olan cevher, ölümsüzlüğü yenmesini her zaman için bilmiştir. Ren ordusunun savaş şarkısından 1 ay, 2 ay hiç ses çıkmıyor. Basılı ya da kopya edilmiş nüshalar olduğu yerde uyukluyor veya kayıtsız, ilgisiz ellerde dolaşıyor. Fakat bir eserin bir tek insanı bile gerçekten büyülemesi bazen yeter. Zira bütün gerçek hayranlıklar gerçek yaratıcılardır. Fransa'nın ta öteki ucundaki Marsilya'da Anayasa Dostları adlı bir kulüp hareket edecek gönüllüler şerefine 22 Haziran'da bir ziyafet veriyor. Uzun masada 500 genç, yeni milli hassa bölüğü üniformalarını giyinmiş olan ateşli 500 insan oturuyor. Onların arasında da 25 Nisan'da Strasbourg'dakilerin arasında esmiş aynı ateşli memnunluk havası, Marsilya'nın o güneyli mizacı sayesinde daha sıcak, daha kızgın ve daha ihtiraslı olarak hem de savaşın ilk saatlerinde zafere karşı duyulan o boş güvenden uzak bir biçimde esiyor. Zira o generallerin üst perdeden attığı gibi ihtilalci Fransız kıtaları hemen Ren'in karşı kıyısına geçmemişler ve her yerde kendilerini bekleyen kollarla karşılaşmamışlardı. Tersine düşman Fransız topraklarına derinlemesine sarkmış, özgürlük tehdit edilmiş, tehlikeye girmişti. Birdenbire ziyafetin tam orta yerinde gençlerden biri bardağını vuruyor. Montpellier Üniversitesi'nden Mirror adlı bir tıp öğrencisi ve ayağa kalkıyor. Herkes susuyor ve bakışlarını o gence çeviriyor. Bir söylev ya da sesleniş bekliyorlar. Ama delikanlı bunu yapacağına sağ elini havada sallıyor ve bir şarkıya başlıyor. Allons enfants de patrie diye başlayan bu şarkıyı kimse bilmiyor. Delikanlının nereden öğrendiğini de kestiremiyorlar. Bir kıvılcım barut fıçısına rastlamış gibi etrafı parlatıyor. İki sonsuz uç, iki duygu birbirine dokundu. Yarın düşmana karşı yola çıkacak bu delikanlılar, özgürlük için çarpışmak isteyen ve vatan uğrunda ölmeye hazır genç insanlar, en içten isteklerinin, en temel düşüncelerinin anlatımını bu sözlerde buluyorlar. Hiçbir direnme olmadan bu yeni şarkının uyumuyla birbirine kaynamış muazzam ve çılgınca bir hayranlığa sürükleniyorlar. Her parça sonunda çılgın bir hayranlık duyuluyor ve şarkının bir defa daha, bir ikinci defa daha söylenmesi gerekiyor. Artık bu beste onların kendi şarkısı oldu ve şimdi hepsi heyecanla ayağa fırlayıp kadehlerini kaldırarak gürleyen şarkıya katılmaktadır. Hozer Mestoyen, For Mevos Bastelon. Hayranlıkla söylenen şarkıyı dinlemek için sokaktaki insanlar da merakla içeriye akıyor ve bir anda onlar da şarkıya katılıyorlar. Ertesi gün bu yeni şarkı artık binlerce ve on binlerce insanın dudaklarında dolaşıyor. Yeni bir baskı ile etrafa yayılıyor ve 2 Temmuz'da yola çıkan 500 gönüllü ile o da yola çıkıyor. Şoselerde yorulunca, adımları ağırlaşınca, içlerinden birisinin bu marşı söylemesi yetiyor ve şarkının sürükleyici uyumuyla hepsinin çevikliği yerine geliyor. Bir köyden geçtikleri ve köylülerin hayretle, halkın merakla toplandığı sırada şarkılarını hep bir ağızdan söylüyorlar. Bu şarkı onların şarkısı oldu ve delikanlılar Ren ordusu için hazırlandığını bilmeden, kim tarafından ve ne zaman yazılıp bestelendiğinin farkında olmadan kendi taburlarının marşı olarak, kendi hayat ve ölümlerinin inancı olarak bu şarkıyı benimsediler. Şimdi bu şarkı taşıdıkları sancak kadar kendilerinindir ve onu ihtirasla, sevgi ile ileriye bütün dünyaya götüreceklerdir. Marseillaise ilk büyük zaferini, zira Roger'in bestesi az zaman sonra bu adı alıyor, Paris'te kazanıyor. Marsilya taburu 30 Temmuz'da Paris'in dış mahallelerinden geçiyor. Sancak ve şarkı önden gidiyor. Delikanlıları törenle karşılamak isteyen binlerce ve on binlerce kişi caddelerde durmuş bekleşiyor. 500 Marsilyalı ölçülü adımları ile tempo tuttukları şarkıyı ara vermeden ve tek bir gırtlaktan çıkıyormuş gibi hep birden tekrarlayarak onlara yaklaşınca kalabalık kulak kesiliyor. Bu Marsilyalıların söylediği parlak ve sürükleyici marş ne? Bu Azar Mesitoyen'deki o bütün kalplere sokulan ve trompet gürültüleriyle karışan borazan sesleri gibi sesi ilk duyuyorlar. Marsilyalı 500 delikanlının söylediği türkünün bütün sokaklarda tekrarlanması için sadece 2-3 saatin geçmesi yetiyor. Çaira unutuldu. Eski marşlar ve şarkılar unutuldu. İhtilal kendi sesini tanıdı. Kendi şarkısını buldu. Şarkı bir çığ hızıyla yayılmakta ve bu zafer koşusunu hiçbir kuvvet durduramamaktadır. Ziyafetlerde bu şarkı söyleniyor, tiyatro ve kulüplerde bu şarkı ve hatta kiliselerde Te Deum'dan sonra, kısa bir süre sonra da Te Deum yerine bu şarkı söyleniyor. Bir ay, pek pek iki ay içinde Marseillaise halkın ve ordunun şarkısı oldu. Cumhuriyet'in ilk savunma bakanı Servan'ın zeki bakışları, böyle eşsiz bir milli savaş şarkısındaki o güçlendirici, coşturucu gücü görüyor. Acele bir kararname çıkartarak 100 bin nüshanın bütün kumandanlıklara gönderilmesini emrediyor. Böylece iki ya da üç gecede hiç kimsenin tanımadığı bir adamın şarkısı, Molière'in, Racine'in ve Voltaire'in bütün eserlerinden daha fazla yayılıyor. Tek bir ziyafet yok ki Marseillaise ile sona ermesin ve tek bir meydan savaşı yok ki başlamadan önce alay mızıkası özgürlüğün savaş şarkısını çalmasın. Jemapes ve Nervinden'deki alaylar Marseillaise'i koro halinde söyleyerek son saldırıya geçiyorlar ve askerlerini coşturmak için iki kat konyak usulünden gayrısı ellerinden gelmeyen düşman generalleri binlerce ve binlerce insanın bir ağızdan söylediği çığıltılı bir dalga halindeki bu müthiş şarkı kendi saflarına saldırdığında ondaki tutuşturma gücüne karşı durmalarının imkansızlığını dehşetle görüyorlar. Şimdi Fransa'nın bütün savaş meydanları üzerinde sayısız insanı coşkunluğa ve ölüme sürükleyerek Marseillaise tıpkı zafer ilahisi Nike gibi kanat açmaktadır. Bu arada küçük Hanningen garnizonunda istihkamcılar arasında bulunan hiç kimselerin tanımadığı bir yüzbaşı akıllı uslu oturmakta istihkam ve tahkimat planları yapmaktadır. Çoktan aklından çıkmış bulunan o 26 Nisan 1792 gecesinde yarattığı Ren ordusunun savaş türküsünü belki de hatırlamıyor ve bir sel gibi Paris'i kapladığını gazetelerde okuduğu şu yeni marşın, şu yeni savaş şarkısının, muzaffer Marsilyalıların şarkısının bütün sözleri, bütün ölçü ve ahengiyle kendisinin o mucize dolu gecede yarattığının aynı olduğunu düşünmek aklına bile gelmiyor. Çağıltısı gökyüzüne varan, uğultusu yıldızlara erişen bu şarkı, alın yazısının ne garip cilvesidir ki, sadece bir kişiyi, kendisini ilk defa düşünen insanı yükseltemiyor. Bütün Fransa'da Yüzbaşı Rouge de Lisle'yi aklına getiren tek insan yok ve bir şarkının kaydedebileceği zaferlerin en büyüğü olan bu ün, sadece şarkıya kalıyor ve yaratıcısı Rouge'ye bundan bir gölge bile rastlamıyor. Roger'in adı notalara basılmıyor ve bu zavallı besteci kendi kendini kötü bir şekilde hatırlatmayacak olsa devrim büyükleri içinde hiçbir ilgi uyandırmayacak. Zira ancak tarihte rastlanabilecek büyük çelişmelerin biri olarak İhtilal Marşı'nın yaratıcısı ihtilalci değildir. Tam tersine Ölmez şarkısı ile ihtilali herkesten daha çok ileri götürmüş olan bu adam şimdi onu bütün kuvvetiyle geriletmek istiyor. Hele Marsilyalılar ve Paris ayak takımı dudaklarında onun şarkısı olduğu halde Tuileriye sarayına saldırıp kralı alaşağı edince Ruje de Lisle'nin ihtilale artık tahammülü kalmıyor. Cumhuriyete bağlılık yemini etmiyor ve Jacobenlere hizmette bulunmaktansa görevinden ayrılmayı daha doğru buluyor. Manş'taki Libertaire'i sevgili özgürlük deyimi bu dürüst insan için boş bir kelime değildir. Meclisteki müstebitlerden ve zalimlerden, sınırın ötesindeki taçlı ve kutsal müstebitlerden daha az nefret etmiyor. Dostu ve Marsilyalı'nın meydana gelmesinde rolü olan belediye başkanı Dietrich, Manş'ını ithaf ettiği General Lugner ve Bonaparte'a mektuplar, hem kaba ve şiddetli mektuplar yazıyor. Seçimde onun aleyhinde rey vermiş olmakta açıktan açığa övünüyor. Yaptığı işler yüzünden şüpheli şeylere sürükleniyor. Şarkıyı ilk çalındığı akşam dinlemiş olan bütün o subaylar ve soylular giyotine sürüklenince koruma komitelerine karşı duyduğu hoşnutsuzluğu artık açığa vuruyor. Az sonra gülünç bir durum hastalıyor ve ihtilal şairi ihtilale karşı hareket etmek suçu ile tevkif edilip vatanına ihanetle suçlanıyor. Ancak Robespierre'in düşmesiyle mahpusları serbest bırakan Termidor'un 9'u sayesindedir ki Fransız ihtilali ölmez şarkısının yaratıcısını milli usturaya teslim etmenin utancından kurtuldu. Fakat böylesi hiç olmazsa kahramanca bir ölümdü ve Roger'i örten bu acıklı unutulmuş perdesinden iyiydi. Zira bu bahtsız Roje, ömrünün o gerçekten yaratıcı olmuş bir tek gününü 40 yıldan fazla, binlerce ve binlerce gün sürükledi. Sırtındaki üniformasını aldılar, emekli aylığını kestiler, yazmış olduğu şiirlerin ve operaların basılmasına ve satılmasına izin verilmedi. Alın yazısı, ölmezlerin arasına sokulmuş heveslileri affetmez. Bu küçük adamın küçük ömrü de bir sürü küçük ve her zaman öyle pek temiz olmayan işlerle uzayıp gitti. Ona acıyan Carnot'un ve sonradan Bonaparte'ın yardım girişimleri boşuna. Roger'i 3 saat için tanrılaştırılıp dehaya ulaştırdıktan sonra horlukla yine zavallı hiçliğe atıvermiş olan o rastlantı anının zalimliği ahlakında da bazı iyileşmez bozukluklara ve çöküntülere sebep oldu. Roger kendisine yardım etmek isteyen, iktidardakilerin hepsiyle çekişip kavga ediyor. Ödenmeyen bir bono yüzünden hüküm giyerek Saint Pelagie hapishanesiyle tanışmak zorunda kalıyor. Hiçbir makamca hoş görülmeyen, alacaklılar tarafından peşi bırakılmayan ve polisçe her an gözlenilen bu adam sonunda illerden birinde bir köşeye siniyor ve unutulmuş, her şeyle ilgisi kesilmiş bir mezar insanı gibi ölmez şarkısının mukadderatına oradan kulak kabartıyor. Marsilyalı'nın muzaffer ordularla birlikte bütün Avrupa ülkelerine saldırmasını ve sonra da Napolyon imparator olur olmaz fazla ihtilalci görüldüğü için bütün programlardan kaldırılmasını ve sonunda Bourbonlar tarafından büsbütün yasak edilmesini de görüyor. Dünyasından bıkmış bu ihtiyar, hemen de bir insan ömrü kadar bir zaman geçtikten sonra 1830 ihtilali onun eserini Paris barikatları önünde yine eski kuvvetiyle canlandırınca ve Kral Louis Philippe'in küçük bir emeklilik aylığına ihtilal şarkısının şairi diye kavuşunca sadece hayret ediyor. Bu unutulmuş insana hatırlanmış olması bile bir rüya gibi geliyor ve 76 yaşındaki Roger 1836 yılında Cossier-le-Roi'da öldüğü zaman artık ne adını hatırlayan ve ne de anan var. Yine bir insan ömrünün geçmesi gerekiyor ve çoktandır milletin olmuş Marsilyalı'nın savaşçı ezgileri Fransa'nın bütün cephelerinde yine yankılar bırakırken küçük yüzbaşı Roger'in cesedinin küçük Teğmen Bonaparte'ınki gibi büyük kilisedeki yere gömülmesi kararı veriliyor. Ve böylece de bir tek gecenin dahisi olmaktan başka bir şey olamayan bu adam, ölümsüz bir şarkının çoktan unutulmuş dehası, vatanının şerefli ölülere ayırdığı kilise mahzeninde huzura kavuşuyor. Dünya çapında saniye. Napolyon, Waterloo'da. 18 Haziran 1815. Grouchy. Alın yazısı güçlülere ve zorla sokulur. Tek bir kişiye yıllar yılı kul köle olur. Sezar, İskender ve Napolyonlara, zira o kendisine benzeyenleri kendi gibi ele avuca sığmaz ve akla sığmaz kişileri sever. Fakat kimi zaman ancak pek uzun aralarla ve tuhaf durumlarda önemsiz birine kendini bıraktığı görülür. Evet, kimi zaman bu an dünya tarihinin en şaşılacak anlarıdır. İpi sadece titrek bir saniye için çok önemsiz birisinin eline geçer. Fakat böyle kişiler yiğitlikler yüklü dünya oyunu ortasında kendilerini buluverince sorumluluklar akıntıları içinde mutlu olmaktan daha çok korku duyarlar. Elleri arasında buluverdikleri alın yazısı yükünü titreyerek bırakıverirler. Böylesine bir olanağı sımsıkı çekerek kendini de yüceltenlere pek az rastlanır. Zira yücelik önemsize sadece tek bir saniye kendini bırakır, bunu elden kaçıranı ise asla bağışlamaz ve bir ikinci defa ona yüz vermez. Viyana Kongresi'ne katılan delegeler genel toplantılarda entrika ve çekişmeler ile, toplantılar dışında ise dans ve gönül eğlendirmekle vakit geçiriyorlardı. Bu sırada Elbe Adası'ndaki kafesinde zincire vurulmuş Arslan'ın, Napolyon'un kaçıp kurtulduğu haberi kongre çevrelerinde bir bomba gibi patladı. Arkasından yeni yeni haberler geldi. Napolyon, Lyon'u ele geçirdi. Napolyon kralı kovdu. Askerler sancaklarını dalgalandırarak Napolyon'a katılıyorlar. Napolyon Paris'te. Napolyon Tuileries Sarayı'nda. Demek 20 yıl süren o kanlı savaşlar hep boşunaydı. Ortada değişen hiçbir şey yoktu. Biraz önce birbirleriyle çekişen delegeler bir vahşi hayvanın pençesinden yakalarını kurtarmak istiyorlarmış gibi birleştiler. Napolyon'u bir kere daha ve bu defa kesin olarak yere sermek için bir İngiliz, Prusya, Avusturya ve Rus ordusunu acele silah altına almaya karar verdiler. Fransa'nın dışındaki Avrupa ülkeleri, imparatorlar ve krallar arasında hiçbir zaman şu dehşet anındaki gibi bir birlik görülmemişti. Kuzeyden Fransa üzerine doğru Wellington ilerliyor, Blücher'in kumandasındaki Prusya ordusu onun yanı sıra yol alıyordu. Ren kıyılarında da Schwarzenberg'in kumandası altındaki kuvvetler toplanıyordu. Rus kuvvetleri yedek olarak Almanya içinde ağır ağır ilerlemekteydi. Napolyon beliren büyük tehlikeyi kavramıştı. Her şeyden önce bu saldırmaya hazırlanan sürünün bir araya gelmesine meydan vermemek gerekliydi. Bunun için her birine teker teker saldırmalıydı. Acele etmezse Fransa'daki hoşnutsuzlar da ayaklanacaklar, cumhuriyetçiler kralcılarla birleşecekler, iki yüzlü ve ele geçmez Foch'e rakibi Talleyrand ile anlaşarak kendisini arkadan vuracaktı. Buna meydan vermemek için çabuk zafer kazanması gerekiyordu. Her geçen gün bir kayıp, her geçen saat bir tehlikeydi. Bunu düşünen Napolyon, Belçika'ya doğru harekete başlıyor, 15 Temmuz sabahı saat 3'te büyük ordusunun, zaten başka bir ordusu da yok ya, öncüleri sınırı geçiyorlar. Ertesi gün Ligny'de Prusya ordusuna saldırarak geri atıyor. Zincirlerini kırmış Arslan'ın bu ilk vuruşu gerçi müthiş ama öldürücü değil. Yenilmiş fakat bozguna uğramamış olan Prusya ordusu Brüksel'e doğru geri çekiliyor. Şimdi Napolyon ikinci vuruşu Wellington'a indirmek istiyor. Bir dakika bile vakit kaybedilemez. Zira geçen her gün düşmanın destek almasına yarayacak, arkada bıraktığı akıtılacak kanı kalmamış tedirgin Fransız milletini de zafer tebliğleriyle sarhoş etmeli. Napolyon 17 Temmuz'da soğukkanlı ve çelik sinirde düşmanın yerleştiği Quatre Bras tepelerine doğru bütün ordusu ile yürüyor. Napolyon'un aldığı kararlar hiçbir zaman bu kadar uzak görüşlü ve verdiği askerlik buyrukları hiçbir zaman bu kadar kesin olmamıştı. O, saldırıyı düşünmekle kalmıyor, bundan doğacak tehlikeleri, mesela yenilmiş fakat bozguna uğratılmamış olan Blücher ordusunun Wellington'la birleşebilme olanağını da gözden uzak bulundurmuyor. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için de ordusunun bir bölümünü ayırıp Prusya ordusunu adım adım kovalayarak İngilizlerle birleşmesine engel olmakla görevlendiriyor. Napolyon bu izleme ordusunun kumandanlığını Mareşal Grouchy'ye veriyor. Grouchy, zekası ve iktidarı orta derece bir adamdır. Temiz yüreklidir, dürüsttür, namuslu ve güvenilecek kişidir. İyi bir süvari kumandanıdır. Bütün bunları ispat etmiştir. Fakat eninde sonunda bir süvari kumandanıdır. Daha fazlası değil. Grouchy ne Murat gibi ateşli ve sürükleyici bir süvari, ne de Saint-Cyr Berthier gibi bir strateji adamı, ne de Ney gibi bir yiğittir. Napolyon efsanelerinin yiğitlik dünyasında ona ad sağlayacak öyle göze çarpar hiçbir özelliği yoktur. Grouchy sadece bahtsızlığı ve beceriksizliği yüzünden ünlü oldu. 20 yıl süreyle İspanya'dan Rusya'ya, Hollanda'dan İtalya'ya kadar bütün savaş alanlarında çarpıştı. Mareşalliğe kadar bütün rütbeleri olağanüstü bir başarı göstermeden geçti. Avusturyalıların mermileri, Mısır'ın güneşi, Arapların hançeri ve Rusya'nın donları, Dezaysi'yi Marengo'da, Klebieri'yi Kahire'de, Lannes'i Wagram'da ortadan kaldırıp bütün üstün rütbelileri de temizleyerek ona yüksek kumanda yolunu açtı. Grouchy'nin bir kahraman ve strateji ustası olmayıp sadece güvenilir ve bağlı, dürüst ve çekingen bir adam olduğunu Napolyon da çok iyi biliyordu. Mareşallerinin de yarısı toprağın altındaydı. Durup dinlenmemecesine seferlerden yorgun düşen ve Napolyon'a kızgın olan ötekiler de yerlerinden kımıldamıyorlardı. İşte bundan dolayıdır ki Napolyon orta çapta bir adama böyle çok önemli bir görevi vermek zorunda kalmıştı. 17 Haziran öğleden önce saat 11'de Ligny zaferinden bir gün sonra ve Waterloo'dan bir gün önce Napolyon, Mareşal Grouchy'ye ilk olarak başına buyruk görev veriyordu. Grouchy bir an için, bir tek gün, sadece bir askerlik rütbesi adamı olmaktan çıkıyor, dünya tarihinde yer alıyordu. Sadece bir an için, fakat nasıl bir an? Napolyon'un buyrukları açıktır. Kendisi İngilizlere saldırdığı sırada Grouchy de ordunun üçte biriyle Prusya ordusunu izleyecektir. Bu görev kolay gibi görünüyordu. Fakat çok esnekti ve iki ağızlı bir kılıç gibiydi de. Zira Grouchy bir yandan ilerlerken bir yandan da esas ordu ile ilişkisini sürdürecekti. Mareşal verilen görevi istemeyerek yüklenmişti. Şimdiye kadar kendi başına hareket etmeye alışmamıştı. Teşebbüs kabiliyetinden yoksundu. Zekası ancak imparatorun dahice bakışı altında işlerdi. Arkasındaki generallerin memnuniyetsizliğini ve belki, evet belki de geleceğin karanlığını seziyordu. Ancak genel karargahın yakın oluşu onu biraz yatıştırıyordu. İmparatorun ordusu ile kendi ordusu arasındaki mesafeyi zorlu yürüyüş ile 3 saatte alabilirdi. Bardaktan boşanırcasına yağmakta olan yağmur altında Grouchy yola çıktı. Askerleri bu sünger gibi çamurlu topraklarda Prusyalıların arkasından ve daha doğru bir deyimle hiç olmazsa Blücher ve ordusunun çekildiğini sandıkları yönde ilerliyorlardı. Kaylon'da gece. Yağmur bir türlü dinmek bilmeden boşanıyor. Karanlığa gömülen Napolyon alayları ıslak sürüler gibi ağır bir yürüyüşle ilerliyorlardı. Her askerin tabanının altına bir okka çamur yapışmış, hiçbir yerde bir konak yerine, bir eve ya da dam altına rastlanmıyor. Kuru otlar da üstüne uzanılacak gibi değil. İşte bundan dolayıdır ki uyumak için 10-12 asker bir araya geliyor. Şakır şakır yağan yağmurun altında yere çöküp sırt sırta veriyor. İmparatorun da bir an mola verdiği yok. Zira havanın kötülüğü yüzünden haberleşme kötü. Habercilerin büsbütün şaşırtıcı bilgilerden başka bir şey getirdiği yok. Napolyon, Wellington'un savaşı kabul edip etmediğini hala bilmiyor. Prusyalılar üzerine de Grouchy'den haber gelmiyor. İmparator gökyüzünün dibi delinmiş gibi yağan yağmuru umursamayarak ileri karakollarının yanına, düşman karargahına bir top atımlık mesafeye kadar sokuluyor ve saldırı planını hazırlıyor. Napolyon ancak sabahın alacakaranlığında manzarası pek zavallı genel karargahına, Kaylon'daki küçük kulübesine döndü ve Grouchy'nin gönderdiği ilk acele haberleri buldu. Prusyalıların geri çekilişi üzerine pek açık bilgi vermemekle beraber yine de yatıştırıcı şeyler. Hiç olmazsa kovalamanın süreceği bildiriliyor. Yağmur yavaş yavaş kesiliyor. İmparator odasında sabırsızlıkla bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve kesin anın gelip çatmasını bekleyerek gözlerini bir türlü ufuktan ayırmıyor. Sabahın 5'inde yağmur dindi. İmparatorun içindeki tereddüt bulutları da sıyrıldı. Emir verildi. Emir çavuşları her yana koşuyorlardı. Hemen peşi sırada davullar gümbürdeyip toplantıyı bildirmişti. İşte ancak bu sıra Napolyon 2 saatçik uyumak için asker karyolasına uzandı. Waterloo'da sabah. Sabahın 9'u. Fakat henüz kıtaların hepsi bir araya gelmiş değil. 3 gün süren yağmurla iyiden iyiye yumuşamış topraklar her türlü hareketi güçleştiriyor ve topçunun ilerleyişine engel oluyor. Sonunda güneş yavaş yavaş ortaya çıkıp aydınlatıyor. Keskin bir rüzgar da esiyor. Ama Austerlitz'teki pırıl pırıl ve mutluluk müjdeleyici güneş nerede? Bu kuzey ışığındaki solgun ve neşesiz parıltı nerede? Sonunda kıtaların hazırlığı bitti ve savaş başlamadan önce Napolyon, beyaz bir kısrağa atlayarak bütün cepheyi baştan başa bir daha gözden geçirdi. Sancakların üstündeki kartallar uğuldayan bir rüzgara kapılmışçasına eğiliyorlar. Attılar büyük bir yiğitlikle kılıç sallıyorlar. Piyadeler de kalpaklarını süngülerine geçirip havaya kaldırarak selam duruyorlar. Davullar gümbürdüyor, borular çalıyor. Fakat bütün sesler 70 bin askerin gırtlağından fışkırıp bir gök gürültüsü gibi yankılar bırakan şu sevinç çığlığı altında adeta eriyor. Vive l'Imperator. 20 yıllık Napolyon döneminin hiçbir geçit resmi bu sonuncusu kadar görkemli ve candan olmamıştı. Sesler henüz dalga dalga yayılıp kaybolmuştu ki saat 11'de, tahminen 2 saat, felaketler dolu 2 saat sonra, topçular karşı tepedeki kırmızı ceketlileri ateş etmek emrini aldılar. Bunun arkasından Le Breve de Breve, Ney piyade askerleriyle ileriye atıldı ve Napolyon için kesin an başladı. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.